Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Merhaba, ben Erdo Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobility'nin yepyeni, aslında son dakika diyebileceğimiz özel bir bölümüyle karşınızdayız. Bu videonun çekildiği gün itibariyle birkaç saat önce canlı yayın gerçekleştirmiş ve 2013'ün en popüler akıllı telefonunu bir araya getirip sizlerle değerlendirmiştik. Ancak bizim o canlı yayın yaptığımız saatler itibariyle Google'da Nexus 5'i tanıtınca bir son dakika Mobility'si farz oldu. Biz de apar topar tekrar stüdyoya girdik ve gece saatlerinde de olsa bir mobilite çekelim, Nexus 5 ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşalım istedik. Şimdi Ender, çok sayıda özellik var. Hem cihaz tarafından hem Android tarafında da 4.4 KitKat tanıtıldı. Bunlardan bahsedeceğiz. Ama şunu söyleyelim. Son dönemde artık üreticiler gizlilik sağlayamıyorlar ya da bilinçli bir şekilde önden ufak ufak cihazlarla ilgili bilgileri vererek biraz da kullanıcıların nabzını yokluyorlar.
Evet, piyasayı hem hareketlendirip aslında insanların beklentilerine yönde onunla da ilgili güzel bir geri dönüş alabiliyorlar. Hem de markanın sürekli bir ismi dolaşıyor internette. Reklamın iyisi kötüsü olmaza da aslında bu kolay biraz çekilebilir. Hiçbir firmanın Apple olsun, Samsung olsun ürünlerini tam anlamıyla gizleyemediğini görüyoruz ki aslında son dönemde yapılan sızdırmalar cihazlar hakkında çok fazla bilgileri de açığa çıkarmaya başladı. Hani eskiden bir iki dedikodu gelirdi, olur mu olmaz mı derdik. Şimdi cihazın neredeyse orijinal görsellerine kadar her şeyin sızdırıldığını görüyoruz.
iPhone'da biz bunu yaşamıştık. iPhone 5C ve 5C'de de bunu görmüştük. Şimdi Nexus 5'te de bir kez daha tekrarlanmış oldu. Hani bakıldığı zaman Nexus 5 son günlerde çıkan görsellerin birebir aynısı olarak karşımıza çıktı. Hani bunu son yakın zamanda bir istisnası belki de Galaxy Note 3'tü. Çok fazla prototip çıkmıştı ama ürünün nihai versiyonunu görememiştik. Neyse, uzun lafın kısası biz Nexus 5'e geri dönelim. Dediğimiz gibi sürpriz çıkmadı. Haberlerimizi yakından takip ediyorsanız eğer Nexus 5 ile ilgili muhtemelen son yaptığınız 10 haberdeki görsellerin hepsi tasarım olarak tuttu ve Nexus 5 en nihayetinde resmi olarak lanse edilmiş oldu. Tasarım anlamında aslında Nexus 4'teki anlayışın geliştirilmiş versiyonu diyebiliriz. Yine yukarıdan oval bir yapı var ve uzun bir
onun da hataları aslında Galaxy düşündüm. Nexus'a da dayanıyor, onu da söyleyeyim.
Aslında evet, yani sonucuna bakıldığında Nexus sayesinde bir kendi tasarım dili var. Her jenerasyon geliştirile karşımıza çıkıyor. Ben Nexus 5'in tasarımını beğendim. Hani bakıldığında LG'nin ürettiği ve G2 donanımını temel alan bir cihaz ama LG gibi radikal bir yenilik denemek yerine yine geleneksel tuş dizilimiyle birlikte Google'dan alıştığımız Nexus tasarımı Nexus 5'e karşımıza çıkıyor.
Nexus 4 tasarımının çok fazla dışına çıkmamışlar. Çizgiler olarak oldukça benziyor birbirine ama tabii ki gelişen teknolojiyle beraber ve LG'nin bu sürede kendi telefonlarına da eklediği daha ince çerçeve, yuvarlatılmış hatlar gibi özelliklerin bu cihazda da olduğunu görüyoruz. Kamera modülü biraz daha farklı tasarlanmış bunun yanı sıra. Hem yapısı olarak hem de bulunduğu konum olarak yine G2'den biraz daha ayrılan özelliklerin arasından biri olarak gösterilebilir. Donanım olarak sizin dediğin gibi Snapdragon 800 oldu. Ekranın boyutu 3 aşağı 5 yukarı belliydi. 4.94 inç tam olarak söylemek gerekirse. Full HD çözünürlükte geldi karşımıza. Tabii bu da artık standarttı. Ben açıkçası biraz da cihazdan daha fazla Android 4.4'ün getirdiklerine heyecanlıyım. Çünkü cihazın çok fazla detayı açığa çıkmıştı.
Onları deneyeceğiz zaten 4.4'le neler geldiğinde. Ben tasarımla ilgili şunu söyleyeyim. Biraz böyle Oppo gibi Çinli telefon firmaların yaptığı telefonlara benziyor. Özellikle beyaz rengi arkadan bakıldığı zaman. Malzeme kalitesi anlamında yine çok böyle aman aman bir değişim söz konusu değil. Yani hani bir iPhone 5 ise ya da bir HTC One seviyesinde malzeme, metal bir malzemeyle zaten karşı karşıya değiliz.
Ya şunu söyleyelim, arka taraftaki cam malzemeden vazgeçildi. Nexus 4'te arkası camdı bildiğiniz üzere ve bu da hani özellikle telefon düşündüğünde hasar konusunda ciddi sıkıntı oluşturabiliyordu. LG'de büyük ihtimalle camın her ne kadar estetik ve güzel dursa da günlük hayat çerçevesinde çok da kullanışlı olmadığını düşünmüş ki Nexus 5'te camdan tekrar plastiğe geri dönüş yapmışlar.
Aynen, polikarbon tabanlı yine bir plastik malzeme kullanımına gidildiğini görmekteyiz. Donanım tarafına bakacak olursak eğer 4.95 inç büyüklüğünde bir HD IPS ekranımız var. Yine LG üretim bir telefon olduğu için LG üretim paneliyle karşı karşıyayız. Full HD çözünürlüğümüz var bu noktada. Artık zaten üst seviye telefonlar için Full HD standart olduğundan dolayı bunun bir sürpriz olduğunu söylemek zor. İşlemci tarafına bakıldığı zaman Snapdragon 800 var Ender. 4 çekirdek Create 400 mimarisi. 2.2 GHz diyelim biz buna. Frekansız var ve Adreno 330 grafik birimi bizleri karşılıyor. 2 GB belleğimiz var. Hani bakıldığında incelik tarafında 8,5 mm, 8,6 mm ağırlık tarafında 130 gramlık bir ağırlığımız var.
Güzel. Yani hani orantı.
Günümüzün üst seviye Android telefonunun standartlarını karşılıyor diyebiliriz. Burada tek sıkıntı yaratan kısım 2300 mAh'lik pil.
Ya evet, o biraz sıkıntı oldu çünkü.
Hani bari birebir G2'yi kopyalasaydınız da Nexus 5 deseydiniz daha iyi gibi gelecek çünkü yani 2300 evet, mAh
hakikaten. G2'nin Google Edition'ı Nexus olarak çıksaydı, Nexus 5 olarak çıksaydı daha iyi olurdu. Hatırlarsan söylentilerde 16 GB ve 32 GB arasındaki pil kapasitesinde bir farklılık olacağı konuşuluyordu. 16 için 2300 mAh, 32 için de 3000 mAh konuşuluyordu. En azından öyle olsaydı diyebiliyoruz. Çünkü 32 GB daha çok popüler olacak modelde büyük ihtimalle. Fiyatı da uygun. Ama 2300 mAh kapasiteli bir pille Snapdragon 800 5 inç Full HD ekranı bir araya getirince nasıl bir pil ömrü olacak ben merak ediyorum. Büyük ihtimalle ilk başlarda kullanıcılar pil ömründen biraz şikayetçi olacak. Nexus 4'te de bunu gördük, Galaxy Nexus'ta da gördük. Hı-hı. Sonrasında birkaç yazılım güncellemesiyle biraz daha iyileştirilebilir ama hazır LG'nin elinde pil konusunda da ciddi gelişmeler varken ki LG'nin zaten ayrı bir kimya bölümü var pil üzerinde çalıştı. Hı-hı. Oradan biraz daha yardım alıp oradaki teknolojide biraz daha fazla Nexus 5'e entegre etselermiş. Sektörde bence daha ses getirecek.
Belki dediğim gibi G2'nin üzerine Nexus 5 yazı piyasaya sunsan zaten.
Hiç uğraşmadan.
Hiç uğraşmadan aynen. Daha başarılı bir çözüm ortaya çıkabilir. Çünkü pil büyük enap taşıyor ve 2300 mAh açıkçası bizim beklediğimiz pil büyüklüğü değil. Onu söylemek değil. Gerekiyor. Diğer taraftan bakıldığı zaman, şimdi kamerasından da bahsetmek gerekiyor. LG G2'de 13 megapiksel büyüklüğünde ve optik görüntü sabitleme desteğine sahip bir kamera vardı. Yeni bir kamera modülü kullanılmıştı. Sonucunda bu modülün içinde bir jiro var, jiroskop var ve optik görüntü sabitleme bununla gerçekleştiriliyor. Nexus 5'e bakıldığında ise yine optik görüntü sabitleme özelliği var. Sadece çözünürlük 13'ten 8'e düşürülmüş durumda. İşte aperture değeri f2.5 olarak açıklandı. Hani HDR özelliği var ki HDR tarafında Android 4.4'ün de kendisinin az bazı yenilikleri var. Onlardan birazdan bahsediyor olacağız. Hani kamera tarafında da dengeler çok iyi korunmuş. Sonucunda bu telefonu LG üretiyor ve LG'nin de bu segmentte yer alan üst seviye bir telefonu var ve daha yüksek fiyatla satılıyor. Şimdi daha ucuza aynı donanımda satmaya kalkıştığın zaman ve bunun saf Android deneyimi sunduğunu söylediğinde kullanıcılar ister istemez
ve G2 yerine gidip Nexus 5'e yakalayacaktır. Üçüncü parti geliştiriciler hem de Google'ın her yeni çıkan Android sürümünü en az 2 sene boyunca Nexus 5'e sağlayacağını da düşünürsek evet hakikaten G2'nin önünü kesecek bir telefon olurdu. Ama Nexus aslında daha çok Amerika pazarı içerisinde kalan bir ürün olduğu için biraz daha niş bir ürün, daha az sayıda üretilen, daha az kişiye ulaşan bir ürün. Biraz daha belki teknik özellikleri ön plana çıkarılabilirdi ama yani en kötü burada her şeyi bir kenara bırakalım. Pil bizim en büyük
beklentilerimiz. Aynen 2300 mAh pil.
Evet yani kamera 8 megapiksel olmuş, işte şey olmuş, biraz daha kötü çekiyormuş. Çok da önemli değil. Tamam, uygun fiyatlı bir telefonsun. Üst seviye Android telefonlara kıyasladığımızda. Ama pil yani sonuçta kullanıcılara direkt olarak yansıyacak en önemli kriterlerden bir tanesi olan pil çok ciddi bir şekilde ufaltılmış.
Tabii pil tarafında Google'ın açıklamaları var. Android 4.4'ün ciddi optimizasyona geldiği söyleniyor ki yenilikler önemli. Bunları da yine ilerleyen dakikalarda paylaşıyor olacağız. Diğer taraftan kapasiteye bakalım. Yani şimdi 16 GB ve 32 GB'lık seçenekler var. Birinci nesil Nexus 4'e baktığımız zaman daha 8 ve 16 olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Şimdi tabii 8'in artık ne kadar saçma evet. bir kapasite seçeneği olduğunu gördük. Tabii maliyeti düşürmesi itibariyle önemli bir avantaj sağlıyor ama.
8 olur, microSD kart olur. Yine bir şekilde idare
kesinlikle.
Edersin.
Tabii bu noktada 16 ve 32 olarak bir yükselme söz konusu. Yani 16'yı baz almışlar ve 32 olarak ikinci bir seçenek sunmuşlar. Yine microSD kart slotumuz yok. Yani hafızayı yükseltemeyeceksiniz. Bu bağlamda herhalde 32 GB daha fazla tercih edilebilir gibi görünüyor. Diğer taraftan Nexus 4 sana az önce dedin ya Nexus Amerika pazarının daha çok hedef alındığı bir cihaz diye. Nexus 4'de LTE desteği yoktu. Evet. Nexus 5'te artık var. Amerika için bu önemli. Yani 4G altyapısına destek vermesi büyük önem taşıyor. Bunun dışında tabii çok sayıda özellik var. İşte 8.2 11AC desteği var. Full HD video 30 kare saniye çekebiliyor. İşte pek çok noktada geliştirilmiş yazılım tarafında güncellemeler var ve ön kamera tarafı da yine 1.3 megapiksel. Bunun dışında bir taraftan da Google'un resmi sayfasına bakıyorum. Acaba atladığımız bir detay var mı diye. Telefonun genel şablonu bu. Tasarımını beğendik. Donanımı zaten üst seviye Android telefonlarla benzer silüette yer alıyor. Sadece bir microSD kart slotu olsaydı ve pili 3000 mAh olsaydı o saf Android deneyimi o kadar güzel olurdu ki o telefonda.
Evet ve
kamerası güzel olmasın. Onda sıkıntım hani ya evet. Ortalamayı yakalar zaten ama
illa ki yani çamur çekecek hali yok. Sonuçta modül belli, çekebildikleri belli. Günümüzün optik teknolojilerini bir araya getirdiğimizde zaten birçok telefon doğru düzgün ışık aldığı zaman güzel fotoğraf çekiyor. Zaten o fotoğrafları tutup da siz profesyonel alanda baskı içinde kullanmıyorsunuz. Ya Facebook'a, Twitter'a atıyorsunuz ya da evdeki bilgisayarda saklıyoruz yani bu kadar. O yüzden çok çok çok üst düzey bir...
Tabii gönül ister ki hani Lumia kamerası Nexus 5'te de olsun. Keşke. Ama 3000 mAh pili büyüklüğü olsun, microSD kart slotu olsun, kamerası varsın, 8 megapiksel orta seviye bir kamera olsun. Yani
hani 20 megapiksel kamerası olup 2000 miliamper pil olacağına 8 megapiksel olup 3000 miliamper pil olsun. Bence birçok kişi bunu tercih edecektir.
Şimdi bakıldığı zaman ağırlıklı olarak Amerika pazarının olacağını söylemiştik ama özellikle Galaxy Nexus'la birlikte Nexus'un bir dünya açılımı söz konusu. Üreticiler yavaş yavaş farklı ülkelerde de boy göstermeye başladı ki Nexus 4 de zaten Türkiye pazarına girmişti. Hani bu noktada Nexus 5 de LG tarafından Türkiye'de pazara sunulacaktır. Ha, bu ne zaman olur? Bunu bekleyip göreceğiz. Ancak muhtemelen yıl sonunu bulur. Ya da en kötü ihtimalle yılbaşı gibi biz bu telefonu Türkiye'de görmeye başlarız.
Tabii LG'den çok burada Google'ın da politikaları önemli. Google'da sonuçta telefonu Google sattığı için hangi bölgede ne zaman satışa çıkacağını da onlar da aslında daha fazla karar veriyor LG'den.
Tabii diğer taraftan bizim bu cihazı incelememiz için de cihazın Türkiye'ye gelmesini bekleyeceğiz. Çünkü Google Türkiye maalesef bu tür cihazların örneklerini muhtemelen global bir anlayışın sonucu olarak bizlerle paylaşmıyor. Google ne yapıyor? Her yeni akıllı telefonu aslında yeni bir Android sürümüyle beraber lanse ediyor. Bu noktada Nexus 5'in eşlik ettiği yazılımda Android 4.4 oldu ya da kod adıyla KitKat oldu. Çok önemli yenilikler bekliyorduk. Bunların çoğu geldi aslında. İrili ufaklı pek çok yenilik var. Burada ilk altı çizilmesi gereken nokta ise Android'in artık tek çatı altında toplanacak olması. Çünkü şu anda Android dünyasında bir bölünmüşlük var. Giriş seviyesi cihazlar eski versiyonları kullanıyor, güncelleme almıyorlar. Modern telefonlar işte Android 4.1, 4.2 arasında sıkışmış durumda. Android 4.3 hala Google cihazları dışında ve Galaxy Note 3 dışında aktif görevlen olarak yok. Kullanılan yok. 4.4 ile birlikte şöyle bir güncelleme yapmışlar. Diyorlar ki Google'ın tüm Android altyapısı ve Google'a ait Android içerisinde tüm yazılımlar baştan tasarlandı, baştan geliştirildi ve 512 MB RAM'e sahip tüm cihazlarda çalışacak şekilde dizayn edildi. Bu önemli bir gelişme.
Bu çok önemli bir gelişme ama biz benzer açıklamaları Android 4.0, Ice Cream ve Jelly Bean çıktığı dönemde de gördük. Üreticiler pek bu konuya yanaşmıyorlar çünkü hem bindirdikleri arayüzler sağ olsunlar telefonun belleğinin canını okuyor. Hem de bu sefer eski telefonlarına yeni yazılım çıktığı için biraz daha kullanım ömrü katmış oluyorlar ve üretici de eski cihazımı kullanacaklarına yeni cihazı alsın mantığında geziyorlar. O yüzden Google her ne kadar Android'e 512 MB RAM'de veya daha düşük konfigürasyonda çalışacak şekilde getirse de pratik ve günlük hayata maalesef yansımasını göremiyoruz. Ama şu açıdan da önemli. Android ne her geçen gün donanımlar ne kadar artsa da ne az bellek kullanması önemli. Çünkü bazı uygulamalar, bazı yazılımlar şiştikten sonra cihazların belleklerini ciddi anlamda kullanıyorlar, tüketiyorlar ve genel olarak telefonun performansında büyük sekte uğruyor.
Tabii yapılan açıklamalara bakılırsa Android'in beraberinde gelen saf Google yazılımlarının bellek kullanım oranlarında ciddi bir düşüş sergilenmiş. Aynı zamanda Project Svelte adı verilen ve Project Butter içerisine dahil edilen yani arayüzün hızlı çalışmasına dahil edilen yeni bir anlayış çerçevesinde uygulama geliştiricilerin Android 4.4 üzerinde 512 MB bellekli telefonlardan bile daha yüksek verim elde edebilmesi adına yeni API'ler yani uygulama geliştirme arayüzleri yine işletim sisteminin içerisine dahil edilmiş. Yani öyle görünüyor ki Android 4.4 yaygınlaşırsa tamam belki 512 MB'lı akıcı bir kullanım deneyimi sunmak hayal gibi görünüyor ama en azından yavaş yavaş güncelliğini yitirmeye başlayan telefonların yine de bir tazeleme ile hayat sürelerinin uzadığına tanık olacağız
diyebiliriz. Biz zaten hep şunu diyoruz. Bütün üreticiler ya da birçok üretici diyelim arayüzlerine kendi arayüzlerine ekliyorlar. Bunu yapacaklarına ve geliştirme, yeni yazılım çıkarma sürelerini uzatacaklarına birçok telefona sadece saf Android deneyimi sunacak şekilde güncellemeleri yayınlasınlar ve kullanıcılar tercih ederlerse o şekilde kullanmaya devam etsinler ama sesimizi duyan olmadı açıkçası. Şu ana kadar kimse o duruma da yanaşmadı.
Tabii Android 4.4 eski telefonlara destek dışında yeni teknolojilere destek veriyor. Yeni cihazlarla evet, duyulacak. Bunlar arasında akıllı gözlükler ve akıllı saatler ön plana çıkıyor. Tabii bu cihazlara destek konusunda Bluetooth'un low enerji adını verdiğimiz düşük enerji tüketiminin profilleri de bu noktada önem kazanıyor. Burada tabii ki birinci öncelik Google Glass. Eli kulağında herhalde birkaç ay içerisinde yaygın olarak kullanıma sunulacak gibi görünüyor. Android 4.4 bu yeni teknolojiler ve yeni cihazlar için de destek içeriyor. Bunun dışına bakıldığı zaman Android 4.4'ün temelinde yatan en önemli yeniliklerden bir tanesi de sensör tarafında karşımıza çıkıyor ki orada kullanım metodolojisini değiştirmişler. Android 4.4'e kadar işletim sistemi kullanıldığı cihazdaki sensörleri teker teker toplayıp ona göre ne yapacağına karar verirdi. Ancak şimdi hardware sensor batching adı verilen yani grupsal bazda küme bazında bilgileri sensörlerden toplayarak hem enerji verimliliği arttırılıyor hem de total toplamda kullanıcılara daha fazla verim ve sensörden gelen bilginin daha hızlı bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor. Bu aynı zamanda enerji verimliliğini de etkileyecektir çünkü sonuçta tek tek sensörlerle hem vakit kaybedip hem de sensörden bilgi çekerken enerji harcamak yerine toplu
arada bir... ciddi bir gelişme gecikme süresi de bu zaman böyle bir durumda ortaya çıkıyor. Çünkü bir sensörden alıyorsun sonra ondan geliyor diğerine geçiyorsun derken aslında bakıldığında sonra tekrar sensörlerden bir tanesinden veri almak için bütün döngüyü tamamlaman gerekiyor ve yani sonuçta piyasadaki Android telefonların bazılarında da özellikle yön sensörlerinde bazı gecikmelerin yaşandığını görüyoruz.
Evet, zaten bu yeniliğin bir sonucu olarak da Android 4.4 ile birlikte iki yeni sensör kullanımına geçilmiş. Bunlar adım anlama ve adım sayar. Bunu zaten iOS 7 ve iPhone 5 ile birlikte Apple yapmış. M7 adını verdiği özel bir çiple beraber bunu donanımsal baza taşımıştı. Google da şimdi bunu başlatıyor. Bu iki sensör ilk defa tabii ki 4.4 ve Nexus 5 ile tanıtıldı ama sonucunda ortak bir yazılım geliştirme platformu var. Muhtemelen önümüzdeki günlerde diğer cihaz üreticiler de 4.4 ile birlikte buna geçerler. Buradaki temel amaç, siz harekete geçtiğiniz an itibariyle cihaz bunu tanımlıyor ve adımlarınızı saymaya başlıyor. İsterseniz yürüyün, isterseniz koşun, isterseniz bir dağa tırmanın. Tüm adımları sayarak 3. parti uygulamalar üzerinden elde etmek istediğiniz veriyi size gösteriyor. İşte Runstastic gibi bu çeşitli uygulamalar üzerinden yaktığınız kalori, harcadığınız kalori ya da işte çeşitli uygulamalar.
Yürüyüş miktarı, yürüyüş ne kadar miktarı park, dolaştığınız parkurun uzunluğu vesaire.
Hatta bu uygulamalar üzerinden belki ileride ki şu an bunu yapabilen çözümler var. Uykuda harcadığınız enerji ya da uykuyu verimli geçirip geçirmediğinizi bile takip edebileceksiniz. Arayüz hızlandıran bir başka önemli gelişme var grafik tarafında. Biliyorsun Project Butter'la beraber arayüz oldukça hızlanmıştı. Zaten yağ gibi akar diyordu Google tarafı. Şimdi orada altyapıda çalışan çeşitli unsur ve teknolojileri OpenGL 1.0'dan, OpenGL ES 1.0'a yükseltmişler. Eğer cihazdaki donanımsal altyapı OpenGL ES 2.0 desteği de veriyorsa arayüzün daha da hızlandığını söylüyor Google. Yine bu da önemli.
ES 2.0 artık birçok GPU'da standart.
Birçok GPU'da standart dediğin gibi. Bunların dışında tasarım tarafında önemli yenilikler var. İşletim sistemine yeni efektler eklenmiş. Biraz iOS 7 vari efektler bunlar. Menülere gelirken, geçerken falan böyle efekt de sanki arkadan öne doğru ya da önden arkaya doğru geliyormuş gibi bir etki yaratmış. Bu tabii ki üst seviye telefonlarda, Nexus 5 gibi cihazlarda performans sıkıntısı yaratmaz ama Android 4.4'ün çalışacağı söylendi o 512 MB telefonları ağlatmazsa
İyidir.
İyidir yani hani bakıldığında. Çünkü iOS 7'nin iPhone 4 ile 4 seride nasıl çalıştığını biliyoruz açıkçası.
Evet, özellikle animasyon kısımları ve hatta o animasyonların kapatma seçeneklerinde ekleneceği konuşuluyor.
İşletim sisteminin tasarım tarafında şimdi bir taraftan da hani o kadar çok yenilik var ki onları da takip etmeye çalışıyoruz size eksik bilgi vermeyelim diye. İşletim sisteminin tasarım tarafında yeni yazılım özellikleri de var. Artık uygulama geliştiriciler ekranın tamamından istifade edebilecekler. Yani her pikseli kullanabilecek artık uygulama geliştiriciler. Şu an önümde bir elektronik kitap uygulaması duruyor. Hani hakikaten ekranın en uç köşesinden en alt köşesine
sonunda
kadar her yer kullanılmış.
Yani sanal butonların tamamıyla gizlenebileceğini de bu sayede artık 4.4 ile beraber göreceğiz.
Bu nokta tabii bu özel bir mod uygulama geliştiriciler bunu kullandığı sürece bu özellikten faydalanabilecekler. Google yine bunu standart olarak sunmuş durumda. Aynı zamanda özellikle launcher'a eklenen bazı özellikler var. Yine ayarlar kısmından ana launcher yani uygulama başlatma arayüzünde değiştirebileceğiz ya da isterse kapatabileceğiz. Bunun dışında eklenen çeşitli özellikler var. Google Now ve Google Search ile ilgili özellikler var. Bunları biz zaten çoğunu Türkiye'de henüz aktif olarak kullanamıyoruz ama daha önce Motorola'nın Moto X modelinde gördüğümüz ki Moto X de Google telefonu sayılır bakıldığı zaman. OK Google sloganı, sesli komut emri artık Android 4.4 ile birlikte tüm Android'lere geliyor. OK Google dediğimizden itibariyle Android 4.4 cihazlar uykudan uyanabiliyorlar. Bu da yine hani daha böyle artistik bir hava evet. Yani sesli telefon açma vesaire güzel şeyler bunlar.
Komutta zaten Google Glass'ta var. OK Glass diyorsun gözlük uyanıyor.
Her şeyi okul Google diyeceğiz artık ondan sonra. Okay, işte bakkala giriyorsun para ödemeye. Okey Google. Evet sonucunda NFC'li ödemeyle ilgili yine özellikler de var. Bak, iyi denk geldi.
Okey erdi deyip ondan sonra senden bir cevap alacağım.
Gerçi bizde şimdi Okey'de çok popüler bir oyun olduğu için o noktada umarız uygulamanın...
Dördüncü mü lazım ne lazım diye bilir bakkal amca.
Şimdi hemen aslında ödeme örneği verdik oradan da bir örnek verelim. NFC tarafında gelişmeler var. Şimdi NFC'yi biz iki türlü kullanabiliyorduk. Bir ödeme sistemlerinde, iki paylaşım sistemlerinde ki ülkemizde daha çok paylaşım özelliğini kullanılığını söyleyebiliriz çünkü ödeme tarafı karışık, bankalarla anlaşma yapmanız lazım. Operatörlerin bu kısmın içerisine dahil olması gerekiyor. Burada da host card emulation adı verilen bir özellik eklenmiş durumda. Artık tüm uygulamaların içerisinde bir NFC üzerinden ödeme sistemi eklenebilecek. Eğer uygulama geliştirici bu özellikten faydalanabilirse bakıldığı zaman tüm ödemeler yine uygulama bazında da uygulama içerisinde de gerçekleştirilebiliyor olacak. Hani bu Google Wallet gibi, Google Cüzdan gibi özellikler, NFC üzerinden ödeme gibi yani elektronik ortamda satın alma ödeme özelliklerine Google büyük önem veriyor. Görünen okuyan 4.4'te de bunun üzerine daha fazla duracaklar. Benim ilgimi çeken bir özellik var güncelleme. Android 4.4 ile birlikte artık yazıcı desteği var.
Evet, çok yerinde önemli. Bir özellik olmuş.
Hem platform doğrudan yazıcı desteği sunuyor hem de uygulama geliştiriciler geliştirdikleri uygulamanın içerisine bulut tabanlı ya da donanım tabanlı yazıcı özelliğini ekleyebilecekler. Hani şeyi hatırlıyorum, Chrome OS ilk geliştirildiği esnada bir gecikme vardı. Google'un yaptığı açıklamada şuydu, yazıcı sürücüleriyle baş edemiyoruz. Bir sürü yazıcı var biliyorsun, yazıcıdan sürücüleri de bir çıkar 10 yıl güncellenmez.
Maalesef.
Bunları çözebilmek için uğraşıyoruz demişler.
Evrensel bir yazıcı sürücüsü konusunda da ciddi çalışmalar oldu. Açık kaynak kodlu çalışmalar bayağı uzun bir süre bu tarzda geliştirmeler yaptılar ama tam bir onu bir şeye oturtamadılar yani. taktığın anda çalışacak, bütün cihazlar tarafından görünebilecek bir evrensel yazıcı sürücüsü tam olarak oturtulamadı.
Oturtulamadı derken tabi Android 4.4'te bir yazıcı desteği var. İstediğimiz ekranın çıktısını alabileceğiz. Bu yine önemli. İleriye dönük olarak Android ve Chromos'un birleştirileceği söyleniyor ki zaten Sundar Pichai ki Android'in başındaki yönetici aynı zamanda Chrome'u da yönetmiş bir kişi ve tüm uygulamalar ona bağlı. Herhalde görünen o ki orta uzun vadede Android ve Chrome birleşir diye tahmin ediyorum. Zaten iki farklı platform aslında aynı yere gidiyor. Android'in gelişim hızına baktığımız zaman zaten Chrome'un neredeyse yapamadığı hiçbir şey yok gibi bir şey Android içerisinden. Yani
Chrome'un zaten özelliklerinde bir Android'e gömüldüğünü görüyoruz. Benzer bir tarafta aslında Mac için konuşuluyor. Apple tarafında da Mac OS X'le iOS'in gittikçe birbirine benzemeye başladı ve belli bir noktadan sonra tek bir platform üzerinden devam edeceği konuşuluyor. Büyük ihtimalle Google'da benzer bir çalışma içerisinde.
Bunun dışında bir başka önemli özellik ses tarafında karşımıza çıkıyor. Audio Tuning to DSP adı verilen bir özellikten bahsediyorlar. Ve bunun Pilium'una ciddi katkı sağladığı söyleniyor. Şimdi akıllı telefonlarda en çok yaptığımız şeylerden bir tanesi müzik dinlemek. Hepimiz müzik dinliyoruz. Bu hakikaten en önemli fonksiyonlardan bir tanesi. Nexus 5 ve Android 4.4'te şöyle bir özellik var ki bu donanım tabanlı bir özellik. Yani donanım desteği gerektiriyor. Doğrudan müzik dinlemek istediğimiz zaman, müzikle ilgili uygulamayı çalıştırdığımızda burada işlemcinin içerisinde yani Yongada sistem platformunun içerisindeki Digital Signal Processor adı verilen dijital sinyal işleme ünitesine erişilerek tüm yük onun üzerine veriliyor ve bu sayede işlemcinin üzerindeki yük alınarak cihazın pil tüketimi azaltılmış oluyor.
Zaten benzer şeyleri hem mobil cihazda hem de bilgisayar tarafında da görüyoruz. Özelleştirilmiş silikonlar standart genel amaçlı işlemcilere göre tasarlandıkları işle yaptığında ciddi bir enerji tüketimi sağlıyorlar. Hem performans noktasında hem zaman konusunda hem de dediğimiz gibi enerji tüketimi konusunda açığa çıkan avantajlar zaten bugün bu SoC dediğimiz bileşenlerin de biraz oluşmasının önünü açtı. Her şey için ayrı bir birim. Hepsini tek bir zar altında, çatı altında topladığımızda da zaten her işi verimli ve az bir enerji miktarıyla en kısa sürede yapabilen oluşumları gördük. Bu DSP'ler de bunlardan bir tanesiydi. Hem ses hem görüntü konusunda bütün işlemlerin çok büyük bir kısmını zaten bu üniteler gerçekleştiriyor. Burada daha verimli bir halde çalışacak şekilde tasarlanarak enerji verimliliği konusunda ciddi avantajlar sağlanmış.
Yani doğrudan aslında sesi işleyip çözümleyebilecek ilgili kodaya erişerek bu noktada daha gelişmiş bir ses deneyimi sunulacak. Aynı zamanda pilonu artırılacak. Google'un yaptığı açıklamaya göre bu özellik sayesinde bu özelliğin olmadığı Android tabanlı akıllı telefonlara kıyasla müzik dinleme süresi 60 saate kadar çıkabilecek. 60 saat gerçekten çılgın bir süre, onu belirtmek gerekiyor. Tabii Android deyince akıllara akıllı televizyonlar da geliyor. Google'un bir de Google TV projesi vardı. Google TV dediğimiz aslında yazılım olarak temelde Android'i baz alan ve televizyonlar için özelleştirmeler içeren bir sürümüdür diye özetleyebiliriz. Artık Android 4.4 KitKat'te dahili yerleşik bir infrared desteği olmaya yerleştirilmiş durumda. İnfrared desteğini zaten LG G2 ile Samsung'da Galaxy S4 ve Note 3 gibi cihazlarla veriyordu. Artık standart olmuş. Yani isteyen üretici telefonun üzerine infrared sensörü koyup evindeki tüm elektronik cihazları kullanabiliyor hale gelecek. Bizim hoşumuza giden bir özellik var. Belki bundan sonraki incelemelerimiz daha renkli hale gelebilecek. Android'in içerisinde, Android 4.4'ün içerisinde artık yerleşik bir ekran kaydedici var. Video kaydedici. Bu sayede tabii Google diyor ki eğitim videoları, pazarlama videoları fazlası hazırlanabilecek ama biz incelemelerimizde artık bir oyunun neresine kare atlanıp atlanmadığını bu sayede gösterebileceğiz. Çünkü bu özellik sayesinde ekranınızdaki uygulamayı video olarak da kaydedebileceksiniz.
Belki Google'ın burada bahsettiği uygulamaları söylemesinin sebebi şu olabilir. Oyun oynarken zaten sistem kaynakları ciddi bir stres altında olduğu için bir aynı zamanda da ekranda oluşturan görüntüyü ki bir Full HD bir çözünürlükte bir görüntü. Bugün Full HD bilgisayarda bile görüntü kaydetseniz sistemin ana sağlıyor. Telefonu çok zorlayacağı için büyük ihtimalle daha fazla iki boyutlu ortamlarda geçen görüntüleri kaydetmek için kullanılabilir ama bu sene iki boyutlu kaydedersen önümüzdeki sene özel bir motor eklenir SoC'lerin içine, çiplerin içine, sistemlerin içine. O zaman artık üç boyutlu görüntüleri de çok rahatlıkla kaydedebiliriz. Neden olmasın?
Kesinlikle haklısın Ender. Bir başka önemli özelliğe geçelim Android 4.4'te. Hakikaten yani özelliklere bakınca bir masaüstü işletim sistemi olma yolunda nasıl hızlı ilerlediğini görebiliyoruz Android'in. Artık kullanıcılar tek ekranda lokal ve buluttaki dosyalarını görüntüleyebilecekler. Yani diyelim ki telefonunuzu açtınız, telefonunuzun hafızasında filmleriniz var. Bulutta da diyelim Dropbox'ta ya da Box'ta, Box servisinde çeşitli uygulamalarınız var. Bunların hepsini tek ekranda görebileceksiniz. Bu yine önemli bir özellik. Aklıma Windows 8.1'deki evrensel aramayı getirdi. Buluttan arıyor, lokalden arıyor, internetten arıyor. Yavaş yavaş Google'da bu tür özellikleri eklemeye başlamış durumda. Hangouts tarafında yenilikler var.
Evet, ciddi bir yenilik var.
Z-Talk'un yerine alan Hangouts zaten Google'ın çok ciddi yatırım yaptığı bir uygulama. Anında mesajlaşma ve iletişim uygulaması artık SMS ile entegre olmuş durumda. Yani akıllı telefonumuza ya da telefonumuza gelen SMS'i, kısa mesajları da Hangouts üzerinden görebileceğiz.
Zaten Android'in mesajlaşma uygulaması da Hangouts'a değişti ve içerisindeki SMS desteği sayesinde hem SMS oradan göndereceğiz hem de standart Hangout görüşmeleri onun üzerinden yapabileceğiz. Biraz şeye benzemiş aslında. iMessage'i normal SMS uygulamasının birleştirilmesine benziyor. Nasıl iMessage'da şayet karşı tarafta da bu destek varsa sadece datadan gönderip mesajı SMS hakkından kullanmıyorsa ve daha fazla ekstra opsiyonlar sunuyorsa Hangouts'da Google benzer bir şekilde Android'in ana mesajlaşma uygulaması haline getirmiş.
Aynı zamanda tabi iletişim söz konusu olduğunda telefonun arama özelliği ve arama ekranı da büyük önem taşıyor ki biz zaten pek çok incelememizde, telefon incelemelerinde telefon arama kısmında özellikle gösteriyoruz ki oradaki arayüz değişikliklerini insanlar görebilsinler diye. Daha akıllı bir arama için Google önemli gelişmeler ve önemli yenilikler yapmış burada denilen bakıldığında. Artık diyelim arayan kişinin numarası sizde kayıtlı değil. Ama Google arka planda bunun aramasını sürdürüyor. Örneğin sizi bir mekandan arıyorlarsa eğer, o mekanı haritada aratarak tabii ki bilgisinin ulusal bir arama veri tabanı içerisinde olması gerekiyor. Ya da Google Maps içerisinde o bilginin olması gerekiyor. Diyor ki size, siz Domino's Pizza'dan arıyorlar şu anda. Hani belki sipariş var, pizza gecikecek diyelim onun bilgisini vermek için. Hani bu güzel bir özellik. Hatta ileriye dönük olarak arayan kişinin bilgilerinin gösterilmesi noktasında bazı soruların olacağı söyleniyor. Örneğin sen diyelim Mesut aramak istiyorsun. Birden fazla Mesut varsa sana soracak hangi Mesut?
Hangi Mesut?
Ya da Mesut aramak istiyorsun diyelim sana soracak evini mi arayalım, işini mi arayalım diye.
Ses komut konusunda zaten gelişmeler çok önemli bir boyuta gelmiş durumda. Bu ufak tefek şeyler aslında günlük pratik hayattaki kullanımlarda sıkıntı oluşturabiliyordu. Çünkü aynı profil üstünde, aynı kontak üstünde 4-5 tane telefon kaydettiğimiz oluyor, yeri geliyor. İşte yurt dışında kullandığı numara oluyor, evi oluyor, iş yeri oluyor vesaire. Arama yapmak istediğimde hızlıca burada da hangisini arayayım tarzında sorular sorması da sesli komut sisteminin daha verimli çalışacağını bizlere gösteriyor.
Bu arada kamera kısmında Android 4.4 ile gelen HDR özelliğinden bahsetmiştik. Google bunu HDR Plus olarak isimlendiriyor. Yani hani standart HDR özelliğini geliştirdik diye. Siz deklanşör butonuna bastığınızdan itibaren fiziksel ya da sanal fark etmeksizin burada Google Android 4.4 eş zamanlı olarak bir sürü fotoğraf çekiyor. Bunları harmanlayarak ortaya en ideal fotoğrafı yaratmaya çalışıyor. Bu da yine fotoğraf konusunda merak edenlerin önem verici uygulamalardan bir tanesi. Bu arada ben Android 4.4 ile ilgili özelliklere bakarken der, sen de istersen şu konuda bilgi verebilirsin. Sonuçta Google'ın bir sürü cihazı var artık.
Evet.
Nexus 5, Nexus 4 hala güncel, Moto X ve aynı zamanda HTC One ve Galaxy S4'ün Play Edition versiyonları. Evet. Bu noktada kullanıcıların kapasitesi da giderek karışacak gibi görünüyor. Çünkü Nexus'un çıkış amacı şuydu, kullanıcılara ideal, en saf, en güçlü ve en mükemmel yakın Android deneyimini yaşatmak.
Evet, Nexus'un amacı oydu ve bakıldığında özellikle Nexus 4 ile beraber cihazların hem uygun fiyatlı olması ve Android işletim sisteminin kendi sunduğu deneyimin de kullanıcılara standart şartlar altında rahatlıkla yeterli gelmesi daha bir cezbedici hale getirdi. Bakıldığında hem tabletleri olsun hem de telefonlar yurt dışında da sadece Amerika pazarında değil dünya genelinde de ciddi bir beğeni kazandı ve talep tuttu. Talep istediler bu noktada. Bakıldığında aslında Nexus cihazları sundukları donanım ve fiyat performans açısından çok önemli cihazlar. Geliştirme platformu olduğu için telefonlarıyla oynamayı seven kişiler de özellikle üçüncü parti yazılımları kurmayı seven kişiler de Nexus cihazlara ekstradan yöneliyor. Hı hı. Çıkan yazılım desteğine baktığımızda Android'in yeni işletim sistemi çıktı mı hop en güncel en az iki Nexus cihaz aynı gün içerisinde işletim sisteminin güncelleştirilmiş sürümünü alıyor. Ve bakıldığında bu tarz yenilikler de kullanıcılarda heyecan uyandırdığı için ve yenilikleri de insanlar denemeye meraklı olduğu için Nexus cihazlara artan bir ilgi var. Şu an Nexus 4 hala popüler zaten. Üretim her ne kadar bitmiş ve satışta sonlandırılmış olsa da sunduğu fiyat performans oranı açısından gayet yeterli bir telefon. Galaxy Nexus uzun bir dönem aslında bakıldığında Google tarafından desteklendi ama artık onun da emekliye ayrılma vakti geldi zaten. Android 4.4 KitKat güncellemesine Galaxy Nexus da almayacak. Genel olarak tabloya baktığımızda aslında Nexus cihazları diğer üreticiler için bir yol gösterici cihaz olmaktan öte Google'ın bu Android ve genel olarak akıllı cihaz pazarında daha fazla etkin olmasıyla beraber kendi başına aslında bir marka yolunda olmaya ciddi noktada ulaşmış durumda.
Evet, aynı zamanda Android 4.4'ün genel görünümünü de iyileştirmiş Google. Hani az önce söylemiştik iOS 7 vari bazı animasyonlar, menü geçiş animasyonları zaten eklenmiş Android 4.4 KitKat'e. Aynı zamanda cihazın ana ekranında artık daha güzel görünüyor. Örneğin üst kısımdaki saat ve temel bildirim özellikleri, bildirim simgelerinin bulunduğu kısım daha böyle şeffaf bir hale getirilmiş durumda. Yine alttaki ana uygulamaların, ana uygulama ikonlarının etrafı da daha böyle göze hoş şekilde yumuşatılmış durumda. İşletim sistemi genel olarak bakıldığında çok daha güzel ve görsel anlamda çok daha çekici ve zengin görünüş söyleyebiliriz. Şunlardan da bahsedelim. Google aynı zamanda aksesuar üretimine de giriyor. Yeni telefon için, Nexus 5 için yepyeni aksesuarlar tanıtmışım. Özellikle kılıf tanıtmışım. Kapaklı kılıflar söz konusu. Nexus 5'in ekranı Gorilla Glass 3 kaplı. Ancak buna rağmen olası ekstra çizilmelere karşı da kapaklarla beraber bu koruma özelliği artılacak gibi görünüyor. Fiyatlara baktığımız zaman herhalde 35-40 dolar gibi bir fiyatlandırmaya satılacak bu aksesuarlar Amerika'da. Hani Google işi büyütüyor. Nexus 5'ten sonra aksesuarlarla da bunu zenginleştirecek gibi görünüyor. Bir taraftan da çünkü kablosuz şarj aparatını da yenilemiş durumdalar.
Evet, zaten kablosuz şarj desteği telefonda standart olarak var. Herhangi bir ekstra kılıf vesaire kullanmadan direkt olarak kablosuz şarj istasyonları üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Aslında kablosuz şarj özellikle araçlarda çok işe yarayan bir teknoloji ve Amerika pazarında
kablo karmaşasının önüne
hem öyle hem de pratik yani. Sonuçta arabaya binip telefonu belirli bir alanın üzerine koyduktan sonra otomatik şarj oluyor yani. Bunu kim istemez ki? Bazı Amerikalı araç otomotiv üreticileri de zaten bu sistemlere destekliyor.
İlk bölümünde vermiştik gerçekten,
evet,
duygulandı.
İlk bölüm değil mi? Ne kadar zaman geçmiş aradan. Bunları hep konuşmuştuk ve günlük bir pratik hayatta rahat bir kullanıma sahip olduğu için bu tarz özelliklerin ön plana çıkarıldığı aşikar. Google büyük ihtimalle de zaten bu tarz kablosuz bağlantı teknolojilerini hem şarj olsun hem araç içi bilgilendirme sistemleri olsun daha da fazla ileriye götürecek gibi gözüküyor.
Son olarak şundan da bahsedelim. Android 4.4'ün tanıtımına paralel olarak ilk çıkış yapan firma HTC oldu ve Android 4.4 güncellemesinin 15 gün içerisinde Google'ın Play Editions versiyonu HTC One'a geleceğini, 90 gün içerisinde de HTC One'ın altını çiziyorum. 90 gün yani önümüzdeki 3 ay içerisinde de HTC One sahiplerinin Android 4.4 güncellemesi alacağını söyledi. Zaten 3 ay Kasım'dayız. Aralık, Ocak, Şubat dönemlerine denk geliyor. O dönemde de zaten yavaş yavaş biz One 2'yi konuşuyor hale geleceğiz.
Belki Mobil Dünya Kongresi dedikoduları da daha fazla konuşuyor
oluruz. Kısaca toparlayacak olursak eğer Nexus 5 dolu dolu bir telefon oldu. Snapdragon 800 Full HD 5 inç diyelim biz artık onu. 4.95'i yuvarlayalım. 5 inç ekranı, 2 GB belleği, optik görüntü sabitleme özellikli kamerasıyla beraber. Hani Nexus 5'e kadarki Nexus'lar iyi telefonlardı ama donanım anlamında en iyileri böyle sahip değildi. Yani hep bir yerden kırpmışlar diyorduk ama Nexus 5'te 3 aşağı 5 yukarı pil haricinde çok dolu dolu bir telefon yapmışlar. Pil 2300 mAh bizim için hayal kırıklığı yaratan kısmı burası ve microSD kart slotu.
Hani Google diyor ya KitKat'la beraber çok fazla güç optimizasyonu yaptılar. İnşallah bizleri şaşırtırlar da 2300 mAh'lik bataryayla Snapdragon 800 bir gün böyle cayır cayır kullandırır. Biz de helal olsun Google deriz ama.
Zaten öyle bir şey olursa 2300 mAh'da öyle bir durum olursa 3200 mAh'lik Galaxy Note 3 ya da 3000 mAh'lik Z1 2 gün boyunca çalışır gibime geliyor. Fiyatlara bakacak olursak 16 GB 349, 32 GB 399 dolar. Yani hani bakıldığı zaman bu seviyedeki telefonlara nazaran yine ucuz telefonlardan bahsedebiliriz.
Yani 16 GB Nexus 4 de 349 dolardı. 8'e 299'du. Bakıldığında aslında aynı kapasitede çok daha iyi donanımlı. Google yine aynı fiyattan sağlıyor.
Fiyat yükselmiş gibi görünüyor. Orada da tabii ki 32 GB seçeneğinin eklenmesi bu etkiyi yaratıyor. Ama hala 400 dolara Amerika fiyatlarını baz alırsak eğer bu seviyedeki telefonlara kıyasla 150 dolar daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, aradaki fark kapandı ama biraz daha.
Aynen öyle. Bunun dışında son olarak elime şu an geçen bir bilgiyi de paylaşayım. Amerika'da bugün piyasaya çıkmıştı Nexus 5. Hemen stoklar tükenmiş. 8 Kasım'a kadar sıra oluşmuş gibi görünüyor. Gelen bilgiler şu videoyu çektiğimiz şu dakika itibariyle gelen bilgilere göre. Umarız Türkiye'de tez vakitte gelir. Çünkü Nexus'lar hakikaten güzel saf Android deneyimini sunma anlamında güzel cihazlar. Mobilitenin bu özel bölümünde sıcağı sıcağına Nexus 5'in detaylarını Android 4.4 KitKat ile gelen yenilikleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Tabii ki her detayın üzerine duramadık. Tabii ki durduğumuz detaylar arasında bazı belki daha fazla anlatmamız gereken unsurlar olmuş olabilir ama gecenin bu vaktinde ilk bilgileri sizlerle paylaşmak adına böyle bir video çektik. Zaten ilerleyen günlerde
daha detaylı geldikçe hem mobilitede hem çeşitli
haberlerimizle, videolarımıza bu detayları sizlerle paylaşıyor oluruz. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda mobilitenin yepyeni bölümüyle görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.